Şizofren. John Katzenbach. 20. ayrım. Evans anlık sessizliği neyse diye böldü. Peter ile Francis şu an maalesef bu kattan dışarı çıkamıyor. Durumları ne olursa olsun tüm hastaların bahçeye erişimi de cinayetin ve sırığın tutuklanmasının yarattığı anksiyete dolayısıyla kısıtlandı. Hele sizin birimde bulunmanız işleri iyice karıştırdı. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama yaşadığımız mini krizi uzatıyorsunuz. Dolayısıyla öngörülebilir gelecekte artırılmış güvenlik durumunda olacağız. Hapishanelerin koğuş hapsi gibidir biraz ama tabii buraya uygun bir biçimde getirilmiştir. Etkilenen hastaların durumu dengeye kavuşana kadar hastanede dolaşım kısıtlanmıştır. Lucy cevap verecek oldu, sonra durdu, son olarak "Fakat bana cinayet mahallini ve bu katı gezdirebilirler. Gördüklerini ve yaptıklarını aynı polise anlattıkları gibi anlatabilirler. Sonra da siz ya da Moses kardeşlerden biri bana binanın geri kalanını ve ek birimleri gezdirebilir belki." "Elbette," diye yanıt verdi Bay Kötü. "Önce kısa tur, ardından uzun tur. Gerekli düzenlemeleri yaptırayım." Lucy Peter'la Francis'e döndü. "Haydi o gecenin üstünden bir kere daha geçelim," dedi. Peter Bay Kötü'nün önünden geçerek "Düş önümüze Seaworth," dedi. Malzeme dolabındaki suç mahalli iyice silinip temizlenmişti. Lucy kapıyı açtığında içerisi yeni kullanılmış dezenfektan kokuyordu. Francis hatırladığı kadar kötülükle dolu bir yermiş gibi gelmedi dolap. Cehennemden kopmuş bir parça olan bu yer sanki aniden normale dönmüş, iyilikle dolmuştu. Temizleyiciler, paspaslar, kovalar, yedek ampuller, süpürgeler, katlanmış çarşaflar ve kangal yapılmış bir hortum raflara düzenli şekilde yerleştirilmişti. Tepedeki ışık yerden yansıyordu ama kısa sarının kanından eser kalmamıştı. Francis her şeyin bu kadar temiz ve sıradan görünmesi karşısında biraz afallamıştı. Bir an burayı yeniden bir malzeme deposuna dönüştürmenin, içeride cereyan etmiş olay kadar büyük bir ahlaksızlık olduğunu düşündü. Lucy eğilip parmağını cesetin düşmüş olduğu yere sürdü. Francis genç kadının soğuk muşamba zemine dokunarak oracıkta sönmüş olan hayatla bir şekilde bağlantı kurduğunu sandı. Lucy Peter'a dönerek, "Demek burada öldü," dedi. Peter, Lucy'nin yanına eğildi. Yanıt verdiğinde sesi alçaktı, sır verir gibiydi. "Evet, ama bilincini zaten kaybetmişti. Neden? Etraftaki nesneler buradaki birileri kavga etmiş gibi dağılmamıştı. Bence sıvı yer temizleyicileri suç mahallini bozmak ve insanların neler olduğu hususunda yanıltmak için sağa sola atılmıştı. Katil neden cesete sıvı temizleyiciye bulasın ki? Bırakmış olabileceği kimyasal ipuçlarını bozmak için." Lucy başıyla onayladı. Mantıklı. Peter Lucy'ye baktı. Bir şey söylemediğini gördü. Eliyle çenesini ovaladı. Sonra başını hafifçe iki yana sallayarak doğruldu. "Araştırdığınız diğer vakalarda suç mahalleleri nasıldı?" Lucy Jones neşesizce gülümsedi. "İyi soru," dedi. "Şiddetli yağmur," dedi alçak sesle. "Gök gürültülü fırtınalar. Tüm cinayetler yağmurlu bir dönemde dışarıda işlendi. Çıkarılabilen tüm sonuçlara göre cinayetler başka bir yerde işlenmiş, cesetler gözden uzak fakat açıkta bir noktaya taşınmış. Bu yer büyük ihtimalle önceden seçilmiş. Suç mahalli analistleri çok zorlandı. Hava koşulları neredeyse tüm fiziksel kanıtları bozmuştu ya da bana öyle söylendi." Peter çevresine bakındı, sonra çıktı. "Burada kendi yağmurunu kendi yapmış." Lucy de malzeme dolabından çıktı, hemşire bölmesine baktı. "Yani bir mücadele olduysa burada olmuştur." Lucy bir an başını sağa sola çevirdi ama çıkan sesler duyulmaz mıydı diye sordu. Francis o ana kadar sessiz kalmıştı ama bu soru üstüne Peter ona dönerek "Sen anlat Seaworth," dedi. Francis kızardı, aniden spotlar altına itilmişti. İlk düşüncesi konu hakkında hiç fikri olmadıydı. Böyle diyecekti ki durdu. Bunun yerine soruyu bir an düşündü, yanıtı buldu. "İki sebep var Bayan Jones," diye cevap verdi. "Öncelikle tüm duvarlarda kalın bir yalıtım tabakası var, tüm kapılar çelikten. Sesin bunlardan geçmesi çok zor. Hastane çok gürültülü olur ama genellikle gürültü boğulur. Fakat daha önemlisi bağırıp yardım istemenin ne faydası olacaktı ki? İçinin derinliklerinde kendi seslerinin gümbürdediğini duydu. Anlat diye bağırışıyorlardı. Anlat ona. Francis devam etti. Herkes sürekli bağırışır burada. Kabus görürler, bir şeylerden korkarlar, sesler duyar, bir şeyler görür, belki de sadece hissederler. Galiba burada herkes gerginlik yüzünden çıkarılan seslere alışık. Yani biri imdat diye bağırsa, durakladı, sonra lafını bitirdi. Başka biri imdat istediğinde ne olursa o olurdu. Adam öldürüyorlar diye bağırırsa ya da çığlık atsa çok olağan dışı bir şey görünmezdi. Hem hiç kimse de gelmez zaten Bayan Jones. Ne kadar korkarsanız korkun, ne kadar zorlanırsanız zorlanın, kimse dönüp bakmaz. Burada kendi kabuslarınızla kendiniz baş edersiniz. Lucy Francis'e baktı ve o anda kendi başına gelenleri aktardığını anladı. Genç adama gülümsedi. Ellerini biraz da sinirlice ovuşturduğunu gördü. Ama yardımcı olmaya hevesliydi de. Birdenbire Western State Hastanesi'nde avlamaya geldiği haricinde çeşit çeşit korku bulunduğunu düşündü. Acaba hepsiyle karşılaşacak mıyım diye merak etti. Francis dedi, sende biraz şairlik var. Yine de zor olmalı tabii. Son zamanlarda o kadar kısılmış olan seslerin bağırışması Francis'in gözlerinin ardındaki boşlukta yankılanıyordu. Francis onları susturmak için, bizi buraya hep beraber atmış olsalar da aslında yapayalnız olduğumuzu anlamanız faydalı olur Bayan Jones dedi. Başka herhangi bir yerde olabileceğimizden daha yalnızız. Asıl söylemek istediği ise dünyanın herhangi başka bir yerinde olabileceğimizden daha yalnızız idi. Lucy ona dikkatle baktı, bir şeyi anlamıştı. Dış dünyada biri yardım istediğinde bu çağrıyı duyan kişi eyleme geçme görevini üstlenmiş olurdu. Temel medeniyet kuralı diye düşünüyordu. Fakat Western State Üniversitesi'nde herkes sürekli bağırıyordu. Herkesin sürekli yardıma ihtiyacı vardı. Bu çağrılar ne kadar çaresizce ve içten olurlarsa olsunlar, onları duymazdan gelmek hastanenin günlük programının bir parçasıydı. O an üstüne abanan klostrofobiden kurtulmak için omuz silkti, Petra döndü ve onu kollarını kavuşturmuş sırıtarak dikilirken gördü. Bence dedi, bu olaylar esnasında uyumakta olduğunuz yatakhaneyi de görmelisiniz. Bunu takiben Lucy koridora ilerletti, sadece kanın biriktiği noktaları göstermek için durdu. Fakat bu noktalar da silinmişti. Alçak sesle, polis bütün kan lekelerinin sırığın arkasında bırakmış olduğu iz olduğunu falan sandı. Ayrıca her yere bulaşmışlardı. Çünkü geri zekalı güvenlik görevlisi üstlerine basmıştı. Hatta birine basınca kayıp düştü, kanı her yere yaydı. Sen ne düşünüyorsun diye sordu Lucy. Bence de kan lekeleri belli bir yol takip ediyordu. Ama sırık bırakmamıştı izi. İz sırığa gidiyordu. Gece gömleğinde kan varmış. Melek onu kucaklamış. Melek mi? Katile melek diyordu. Melek yatağının başucuna gelmiş ve kötülüğün yok edildiğini söylemiş. Peki sen? Benim görüşüm gayet açık Bayan Jones. Yatakhane kapısını açtı, içeri girdiler. Francis kendi yatağını gösterdi, Peter da gösterdi. Lucy'ye sırığın yatağını da gösterdiler. Yatak takımları çıkarılmış, şilte alınmış, geride sadece çelik çerçeveyle metal yaylar kalmıştı. Az sayıdaki giysisiyle kişisel eşyalarını koyduğu kilitli metal sandıkta alınmıştı. Sırığın yatakhanedeki mütevazi yeri iskelete benziyordu artık. Francis Lucy'nin yataklar arasındaki boşluğun kapıya giden yolun bitişikteki banyonun kapısının uzaklığını bakarak ölçtüğünü, mesafeleri not aldığını gördü. Bir an ona yaşadıkları yeri göstermekten biraz utandı. O anda ne kadar az mahremiyetleri olduğunu, o kalabalık odada insanlıklarının ellerinden nasıl alındığını açıkça anladı. Savcının odayı incelemesini seyrederken durumlarına öfkelendi ve epeyce hicap duydu. Her zamanki gibi yataklarda birkaç kişi yatmış tavana bakıyordu. Bir tanesi kendi kendine mırıldanıyor, epeyce hararetli bir tartışma yürütüyordu. Başka biri onu gördü, yan dönüp izlemeye koyuldu. Diğerleri adamı duymazdan geldi, o anda akıllarını hangi düşünce meşgul ediyorsa ona dalmışlardı. Fakat Francis, Napolyon'un doğrulup homurdana homurdana tombul vücudunu odanın öteki ucuna olabildiğince hızla taşıdığını gördü. Lucy'ye yaklaştı ve tam da beceremediği gösterişli bir reveransla eğildi. "Dünyadan bize pek az ziyaretçi gelir," dedi. "Hele de böyle güzelleri. Hoş geldiniz." "Teşekkürler," dedi Lucy. "Napolyon, bu iki beye siz yeterince yardımcı oluyor mu?" diye sordu. Lucy gülümsedi. "Evet. Şimdiye kadar ne gerekiyorsa yaptılar." Napolyon biraz bozulmuş göründü. "Eh neyse," diye karşılık verdi. "Bu da iyidir. Fakat bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen istemekten çekinmeyin." Hastane giysisinin ceplerini araştırarak oyalandı. "Kart vizitlerimi bir yerde unutmuşum herhalde," dedi. "Tarih üstüne mi çalışıyorsunuz acaba?" Lucy omuz silkti. "Pek sayılmaz. Fakat lisans eğitimim esnasında Avrupa tarihi dersleri almıştım." Napolyon'un kaşları kalktı. "Nerede aldınız acaba?" diye sordu. "Stanford'da," diye cevap verdi Lucy. Napolyon bir kolunu aniden vücuduna bastırırken diğerini büyük hareketlerle savurarak, "O zaman burada büyük oyunlar döndüğünü bilmelisiniz," dedi. "Dünya dengesini kurmaya çalışıyor. İnsanlığı muazzam sismik kasılmalar sarsarken, anlar zamanda dona kalıyor. Tarih nefesini tutuyor. Tanrılar meydanda mücadele ediyor. Büyük bir değişim döneminde yaşıyoruz. Ne büyük önem taşıdıklarını düşününce ürperiyorum." Lucy, "Her birimiz elimizden geleni yapıyoruz," diye karşılık verdi. Napolyon eğilerek, "Elbette," dedi. "Hepimiz bizden isteneni yapıyoruz. Hepimiz tarihin koca sahnesinde bir role çıkıyoruz. Önemsiz insanlar önem kazanıyor, küçük anlar büyüyor, ufacık bir karar bile büyük zaman akışlarını etkileyebiliyor." Sonra öne eğilerek, "Gece çökecek mi?" diye fısıldadı. "Yoksa Prusyalılar vaktinde yetişip Demirdük'ü kurtarabilecek mi?" "Bence," dedi Lucy güvenle, "Blühen yetişecek." "Evet," dedi Napolyon, neredeyse göz kırpacaktı. Waterloo'da öyle oldu. "Peki ya şimdi?" Gizemli bir edayla gülümsedi. Peter'la Francis'e hafifçe el salladı, sonra dönüp gitti. Peter omuzlarını bir şeyi salıvermişçesine kaldırdı. Yüzünde o bildik buruk gülümseme vardı yine. Sonra fısıldayarak Francis'e, "İddiasına varım ki Bay Kötü söylediklerinin her kelimesini duydu ve bu gece Napolyon'un ilaçlarını artıracak." Alçak fakat Lucy Jones'un duyabileceği bir sesle konuşuyordu. Francis bu sözlerin peşlerine takılıp yatakhaneye gelmiş olan Bay Kötü'nün de duyabileceği şekilde söylendiğinden şüphelendi. Lucy, "Napolyon çok cana yakın birine benziyor, zararsız gibi." Bay Kötü yanlarına geldi. "Değerlendirmeniz doğru Bayan Jones," dedi çabuk çabuk. "Buradaki pek çok kişi için geçerlidir bu. En büyük zararı kendilerine verirler. Bizim ekibin en büyük sorunu şiddet potansiyeli olanlardır. İçinde şiddet emeli yankılananlardan çekiniriz. Bazen tek aradığımız budur." "Lucy, ben de bunun için buradayım," diye yanıtladı. Bay Evans gözlerini itfaiyeci Peter'a çevirerek, "Elbette bazılarının ne mol olduğunu zaten biliyoruz," dedi. İki adam her zamanki gibi sert sert bakıştılar. Sonra Bay Kötü uzanıp Lucy Jones'un koluna girdi. "Avrupa işi bu centilmenlik hareketi içinde bulunan durum dikkate alınınca çok farklı bir anlama geliyordu." "Buyurun Bayan Jones," dedi hemen. "Müsaadenizle sizi hastanenin geri kalanını gezdireyim. Gerçi geri kalanı da aynı burada gördüklerinize benziyor. Programda akşamüstü düzenlenen grup seansları, faaliyetler ve ayrıca akşam yemeği var. Yapacak çok şey var." Lucy bir an psikoloğu bırakıp geriler gibi oldu, sonra başıyla onaylayıp çok iyi olur dedi. Ama çıkmadan önce Francis ile itfaiyeci Peter'a dönerek, "Size daha sonra bazı sorular soracağım. Yarın da uygunsa tabii." Hem Peter hem Francis onay verdi. Bay Evans başını sallayarak, "Bu ikisinin size gereğince yardımcı olabileceğinden emin değilim," dedi. Lucy Jones, "Belki edebilirler, belki edemezler," dedi. "Deneyip göreceğiz. Ama bir şeyden çok eminim Bay Evans." "Neymiş o?" diye sordu Evans. "Şu anda şüphelenmediğim yalnızca onlar." Francis o gece uyumakta zorluk çekti. Yatakhanenin horlama ve inleme seslerinden oluşan bildik korosu bu gece onu tedirgin ediyordu. Veya en azından yatağına yatıp ardına kadar açık gözleriyle tavana bakarken öyle sanıyordu. Fakat rahatsız edici olanın gecenin sıradanlığı değil, gündüz başına gelenler olduğunu o zaman anladı. Kendi sesleri sakindi ama sürekli sorular soruyorlardı. Prenses ileride onlardan beklenenin yerine getirip getirmeyeceğini merak etti. Peter'ın yapabildiğini tahmin ettiği, Lucy'nin ise yapabildiğini bildiği şekilde ayrıntılara dikkat eden, sözcüklerde ve eylemlerde anlam bulan türden bir insan olduğunu düşünmemişti hiç. O ikisi fikirlerinin tam kontrolünü ellerinde bulunduruyorlardı. Prenses ise onların bu haline sadece imrenebiliyordu. Kendi düşünceleri gelişigüzeldi, sincap gibiydi. Sürekli yön değiştiriyorlar, sürekli sağa sola koşuşturuyorlar, önce bir tarafa sonra başka tarafa meylediyorlar. İçindeki anlamadığı seslerin komutlarına uyuyorlardı. Prenses içini çekip yatağına yan döndü. Uyku tutmayan tek kişinin kendisi olmadığını o zaman gördü. Birkaç metre ötede itfaiyeci Peter yatağına oturmuş, sırtını duvara yaslamış, dizlerini karnına çekip kollarıyla sarılmış, odanın öbür ucuna bakıyordu. Prenses Peter'ın gözlerinin uzakta kalan pencere sırasına dikili olduğunu, çapraz yerleştirilmiş demir parmaklıkların tozdan bulanıklaşmış camın ötesinde loş ay ışığı ışınlarına ve mürekkep karası geceye baktığını gördü. Onu alıkoyan taşkın selin karşı koyamayacağı kadar güçlü olduğunu düşünüyordu. 11. Meleğin her kelime okuduğunu sezebiliyordum. Ama sessizlik bozulmadı. Eğer deliyseniz sessizlik bazen sis gibi olur. Sıradan gündelik şeyleri, bildik görüntüleri ve sesleri gizler. Her şeyin biçimini bozar, her şeyi gizemli hale getirir. Sık sık geçinen bir yolun sis yüzünden aniden sağ viraj yapıyor sanılması, fakat o esnada beynin yolundan düz gittiğini haykırması gibidir. Delilik o şüphe anına benzer biraz. Gözlerime mi, hafızama mı inanayım bilemem. Çünkü ikisinin de aynı sesi hataları yapma riski vardır. Alnımın terlediğini hissedebiliyordum. Tüm vücudumu ıslak bir köpek gibi silkeleyerek kendimi meleğin daireme getirdiği o yapış yapış terli çaresizlik hissinden kurtarmaya çalıştım. Git başımdan dedim. Ne kadar gücüm ve kendime güvenim varsa birdenbire akıp gitmişti. Git başımdan. Seninle bir kere savaştım zaten diye bağırdım. Yine savaşmak zorunda kalamam. Ellerim titriyordu. İtfaiyeci Peter'ı çağırmak istiyordum. Fakat onun çok uzaklarda olduğunun, yalnız olduğumun bilincindeydim. Bu yüzden titrediğimin çok belli olmaması için ellerimi yumruk yaptım. Derin bir nefes alıyordum ki kapım aniden sertçe çalındı. Silah sesine benzer sesler hayal dünyama daldı. Doğruldum. Dengemi buluncaya kadar bir anlığına başım döndü. Odayı birkaç hızlı adımla kat edip daireme, kapıma geldim. Kapıya yine sert sert vuruldu. Bir ses duydum. Bay Petrov, Bay Petrov, değil misiniz? Alnımı tahta kapıya yasladım. Sanki ateşim çıkmış, kapıda buzdan yapılmış gibi soğuk gelmişti. Tanıdığım sesleri bir bir aklımdan geçirdim. Ablalarımdan biri olsa hemen tanırdım. Annemle babamdan biri olmadığını biliyordum çünkü onlar evime misafirliğe gelmezdi hiç. Bay Petrov, cevap verin lütfen, değil misiniz? Gülümsedim. İyiden önce hafif bir H sesi duymuştum. Karşı komşum, belediyede temizlik işlerinde çalışan Ramon Santiago, Rosalita diye karısı, Esperanza adında bir bebeği var. Pek açık göz bir çocuğa benziyor. Annesinin kollarında tünediği yerden dünyaya, bir üniversite hocasının dikkatli gözleriyle bakıyor. Bay Petrov, iyiyim Bay Santiago, teşekkür ederim. Emin misiniz? Kapalı kapının ardından konuşuyorduk, kapının hemen öte yanında birkaç santim uzakta olduğumuzu hissedebiliyordum. Lütfen açın kapıyı, iyi olduğunuzu gözümle görmek istiyorum. Bay Santiago yeniden kapıya vurdu, bu sefer uzanıp yaysız kelinin mandalını çevirdim. Kapıyı azıcık araladım, bakışlarımız karşılaştı. Bay Santiago bana dikkatle baktı. Bağırışmalar duyduk dedi. Birileri kavga ediyor gibiydi. Hayır diye yanıtladım, yalnızım. Konuştuğunuzu duydum, sanki biriyle tartışıyordunuz. Hakikaten iyi misiniz? 20. ayrımın sonu sayfa 168, devamı 21. ayrımda.